Ayrım 3.
Sonra nefesini bıraktı ve gevşedi. Tüm o kişiliği üzerinden sıyırıp attı ve kendi bedenine, kendi kendisine gülebilen, komik tavırlarıyla alay edebilen o kişiliğine geri döndü. Her iki ruh halinin de kendine özgü bir duygusal rengi olduğunu fark etmişti. Abartılı olanın köşeleri keskindi. Azamet ve yalnızlığın yanında itici ve sinir bozucu bir yapıda taşıyordu. Bunun tersi olan diğer durumda ise çizgiler daha yuvarlak, yumuşak hatlı ve sıcaktı. Bunlar kesin ve tanımlanabilir duygular diye düşündü Breuer. Ama aynı zamanda mütevazi duygulardı. Peki ya daha güçlü duygular ve onlara maya veren ruh hallerinde nasıl olurdu acaba? Bu güçlü duyguları denetim altına almanın yolları var mıydı? Bu etkileyici bir psikolojik terapiye götürmez miydi insanı? Kendi yaşadığı deneyimi düşündü. En değişken olduğu durumlar hep kadınlarla ilgili oluyordu. Kendisini güçlü ve güvende hissettiği zamanlar olurdu. Muayene odasından ibaret kalesinde otururken bugün de kendisini öyle hissediyordu. Böyle anlarda kadınları oldukları gibi görürdü. Mücadele eden, günlük yaşamlarındaki baskı yaratan sonsuz problemlerle uğraşan yaratıklar. Kadın göğsünün gerçek yapısı gelirdi aklına. Yağ bezelerinde yüzen, meme hücrelerinden oluşan gruplar. Buralardan sızan akıntıları, dismenoreik problemleri, siyatikleri ve çeşitli düzensiz fırlamaları, sarkan mesaneler ve uteruslar, pırtlayan mavi hemoroidler ve varisler görmüştü. Ama bundan farklı zamanlar da olmuştu. Sihirli yuvarlaklar olarak taşıdıkları göğüsleriyle azametli kadınlar tarafından etki altına girdiği büyülü anlar. O bedenlerle birleşmek, memelerini emmek, o ılık ve nemli tenler üzerinde kayıp gitmek için olağanüstü bir arzuyla tutuştuğu anlar olmuştu. Bu ruh hali onu alt edebilir, tüm yaşamını baş aşağı çevirebilirdi. Ve Berta ile yaptığı çalışmalarda değer verdiği her şeyi neredeyse yitirmesine yol açmasına ramak kalmıştı. Bu bir bakış meselesi, bir halden diğerine geçebilme meselesiydi. Eğer hastalarına bunu yapmasını öğretebilirse, gerçekten de Fräulein Salome'nin aradığı ümitsizlik doktoru olabilirdi. Muayenehanesinin dış kapısının açılıp kapandığını duyunca daldığı hayallerden uyandı. Fazla telaşlı görünmemek için bir iki dakika bekleyip Lou Salome'yi karşılamak üzere bekleme salonuna geçti. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur kızı ıslatmıştı. Ama daha üzerinden yağmur damlaları süzülen mantosunu alamadan Lou Salome onu çıkarıvermiş, Breuer'in hemşire ve sekreteri Frau Becker'a uzatmıştı. Fräulein Salome'yi içeri alıp yüksek arkalıklı siyah deri kaplı bir koltuğa buyur etti. Kendisi de yanındaki koltuğa geçti. Aklına geleni söylemekten kendini alamadı. Görüyorum ki her şeyi kendi başınıza yapmayı tercih ediyorsunuz. Ama erkekleri size yardım etme zevkinden mahrum bırakmış olmuyor musunuz? Her ikimizin de bildiği gibi erkeklerin verdiği her hizmet kadınların sağlığına iyi gelmiyor. Size eş olacak erkeğin uzun bir eğitimden geçmesi gerekecek. Tüm bir yaşam boyunca edinilen alışkanlıklar kolay kolay bırakılamaz. Evlenmek mi? Hayır, hiç de bana göre değil. Size söylemiştim, belki part-time bir evlilik bana uygun olabilir ama bundan daha bağlayıcı olmamalı. Cesur ve güzel ziyaretçisine bakan Breuer, part-time evlilik fikrinin çekiciliğini anlayabiliyordu. Bu kızın onun yarı yaşında olduğunu aklında tutması güç oluyordu. Boynuna kadar kapalı, sade, uzun, siyah bir elbise giymiş, minik bir tilkinin kafası ve ayaklarını taşıyan bir kürkü boynuna dolamıştı. Ne tuhaf! diye düşündü Brouwer. O soğuk Venedik sabahında kürkü boynundan çıkarmış olmasına karşın bugün sıcacık muayenehanesinde onu sıkı sıkı üzerinde tutmaktaydı. Neyse, konuya girmenin zamanı gelmişti. Evet Fräulein, dedi. Dostunuzun hastalığı meselesini ele alalım. Ümitsizlik doktor, hastalık değil. Birkaç önerim var. Bunları sizinle paylaşabilir miyim? Bu kızın küstahlığının bir sınırı yok mu diye düşündü Brouwer hiddetle. Adeta benim bir meslektaşımmış gibi klinik şefi, 30 yıllık tecrübesi olan bir doktor gibi konuşuyor. Okul çağındaki tecrübesiz bir kız gibi değil. Sakin ol Joseph, diyerek kendini azarladı. Bu kız çok genç. Viyanalıların tanrısı dekoruma da tapmıyor. Üstelik şu Profesör Nietzsche'yi benden daha iyi tanıyor. Son derece zeki biri ve söyleyeceği önemli şeyler olabilir. Tanrı biliyor ya, ümitsizliğin nasıl iyileştirileceğini ben bilmiyorum. Kendiminkine bile bir faydam yok. Sakin bir biçimde cevap verdi. Tabii Fräulein, lütfen devam edin. Bu sabah erkek kardeşimle birlikteydim. Bana Anna O'nun semptomlarının psikolojik kaynaklarını hatırlamasına yardımcı olmak için hipnoz yöntemi kullandığınızdan söz etti. Venedik'te de sizin bana her semptomun kaynağına inme eyleminin onları her nasılsa yok ettiğini anlattığınızı hatırlıyorum. Bu her nasılsanın nasılı kafamı oldukça karıştırdı. Daha fazla vaktimizin olduğu bir gün umarım semptomları yok eden bilgilere erişmede kullandığınız mekanizmayı anlatıp beni bu konuda aydınlatırsınız. Brouwer avuç içlerini Lou Salome'ye çevirerek ellerini ve başını sağa sola salladı. Bu deneysel bir gözlemdir. Konuşacak dünyanın zamanı da olsaydı, korkarım beklediğiniz kesin ve net bilgileri size veremezdim. Şimdi önerilerinize gelelim Fräulein. İlk önerim şu. Bu hipnoz yöntemini sakın Nietzsche üzerinde uygulamaya kalkışmayın. Bu yöntem onun üzerinde hiçbir işe yaramayacaktır. Onun beyni, zekası bir mucizedir. Dünya harikalarından biridir. Bunu kendiniz de göreceksiniz. Fakat onun en sevdiği sözlerinden biriyle ifade edersek, onun yaptıkları da sonuçta insanca, pek insanca ve onun da kendine ait kör noktaları var. Lou Salome kürkünü çıkardı, yavaşça ayağa kalktı. Brouwer'in kanepesine doğru ilerleyerek kürkü oraya bıraktı. Duvarda asılı çerçeveli diplomalara bir an göz attı. Hafifçe eğri duran bir tanesini düzeltti. Sonra tekrar oturup sözlerine devam etmeden önce bacak bacak üzerine attı. Nietzsche güç meselelerine karşı olağanüstü duyarlıdır. Kendi gücünü başkasına teslim etme olarak algılayabileceği herhangi bir işleme girmeyi reddedecektir. Sokrat öncesi Yunan felsefesine ve onların agonis kavramına, insanın doğal yeteneklerini yalnızca rekabet yoluyla geliştirebileceği inancına çok bağlıdır. Ve rekabeti dışlayarak özgecilik iddiası taşıyan kişilerin motivasyonlarına hiç mi hiç güven duymaz. Bu konuda ona rehberlik eden Schopenhauer olmuştur. Kimsenin bir başkasına yardım etme amacı taşımadığına inanır. Aslında insanlar yalnızca kendi güçlerinin hüküm sürmesini ve artmasını arzu ederler. Gücünü bir başkasına teslim ettiği ender anların sonunda hep yıkılmış ve öfkelenmiştir. Richard Wagner'le de böyle oldu. Sanırım şimdi de benimle aynı şey oluyor. Benimle oluyor derken ne demek istiyorsunuz? Profesör Nietzsche'nin o derin ümitsizliğinden bir şekilde kişisel olarak sorumlu olduğunuz doğru mu? O öyle olduğuna inanıyor. İkinci önerimin sebebi de budur. Benimle bir ilginiz olduğunu belli etmeyin. Şaşırdınız. Daha iyi anlayabilmeniz için Nietzsche ile ilişkim hakkındaki her şeyi size anlatacağım. Hiçbir şeyi atlamayacak ve soracağınız her soruyu açık kalplilikle cevaplayacağım. Bu kolay olmayacak. Kendimi sizin ellerinize bırakıyorum ama söylediklerim ikimizin arasında kalmalı. Tabii bundan emin olabilirsiniz Fräulein, diyen Brewer, kızın dürüstlüğüne ve bu kadar açık biriyle karşılıklı konuşmanın ne kadar rahatlatıcı olduğuna hayret etmişti. O halde Nietzsche ile yaklaşık 8 ay önce Nisan ayında tanıştım. Frau Baker kapıyı çalıp kahveyle içeri girdi. Doktorun her zamanki yerinde değil de Lou Salome ile karşı karşıya oturduğuna şaşırmış olsa bile bunu hiç belli etmemişti. Tek kelime bile etmeden elindeki tepsiden fincanları, kaşıkları ve parlak gümüşten kahve çaydanlığını masanın üzerine koydu ve çabucak çıktı. Lou Salome sözlerine devam ederken Brewer kahveleri koyuyordu. Sağlık sorunları nedeniyle bir yıl önce Rusya'dan ayrıldım. Solunum güçlüğü çekiyordum. Ama şimdi oldukça iyiyim. Önceleri Zürih'te oturdum ve Biedermann'la teoloji çalıştım. Ayrıca şair Gottfried Kinkel'le de çalışmalarım oldu. Sanırım ateşli bir şair olduğumdan size söz etmemiştim. Annemle bu yıl Roma'ya taşınmadan önce Kinkel benim için Malvida von Meissenburg'a bir tanıştırma mektubu yazmıştı. Onu tanırsınız. Bir idealistin anılarını yazmıştı. Brewer başıyla evet dedi. Malvida von Meissenburg'un eserini özellikle kadın hakları için savaştığını, radikal politik reform ve eğitim sürecinde yapılacak doğrudan değişiklikler konusunda verdiği mücadeleleri biliyordu. Sözde bilimsel iddialara dayandırdığına inandığı antimateryalistik görüşleri ise Brewer'i biraz rahatsız etmişti. Lou Salome devam etti. Böylece Malvida'nın edebi çevresine katıldım ve orada büyüleyici ve parlak bir filozof olan Paul Ri ile tanıştım ve onunla çok yakın bir dostluk kurduk. Henry yıllar önce Nietzsche'nin Basel'deki derslerini izlemiş ve o günlerden sonra ikisi yakın dost olmuşlardı. Henry'nin Nietzsche'ye şimdiye kadar tanıdığı insanların hepsinden daha fazla hayranlık beslediğini biliyordum. Çok geçmeden bana düşündüklerini açıkladı. Ben ve o dost olduğumuza göre Nietzsche ve benim de dost olmamız gerektiğine inandığını söyledi. Paul, Henry ama doktor. Kısa bir an için yüzü kızarmıştı. Ama bu Brewer'in gözünden kaçmadı. Bunu fark ettiği kızın da gözünden kaçmamıştı. Ona Paul dememe izin verin. Çünkü ona böyle hitap ediyorum. Ve şu anda böyle toplumsal inceliklere girmemizin gereği yok. Paul ile çok yakınız. Ama onunla ya da bir başkasıyla evlenerek kendimi kurban etme gibi bir niyetim hiç yok. Fakat, diye sabırsızlıkla devam etti. İstemeden bir an yüzümün kızarması konusunda fazlasıyla açıklamada bulundum. Yüzü kızaran tek hayvan bizler değil miyiz? Söyleyecek söz bulamayan Brewer yalnızca başıyla onaylamakla yetindi. Tıbbi donanımlarıyla çevrili olduğu bu odada bir süre son konuşmalarında olduğundan daha güçlü hissetmişti kendisini. Fakat şu anda onun cazibesinin karşısında gücünün eriyip gittiğini hissediyordu. Yüzünün kızarması konusunda yaptığı yorum çok etkileyiciydi. Yaşadığı sürece hiçbir kadının, hatta hiçbir kişinin toplumsal ilişkiler konusunda bu kadar açık konuştuğunu daha önce hiç duymamıştı. Ve bu kız daha 21 yaşındaydı. Paul Nietzsche ile benim çabucak dost olabileceğimize inanmıştı. Lou Salome devam etti. Birbirimize çok uygun olduğumuzu düşünüyordu. Benim Nietzsche'nin öğrencisi olmamı, onun himayesinde kalmamı istiyordu. Nietzsche'nin benim öğretmenim, seküler rahibim olmasını istiyordu. Kapının hafifçe vurulmasıyla konuşmaları bölündü. Brewer açmak üzere ayağa kalktı. Frau Baker duyulacak bir şekilde yeni bir hastanın geldiğini fısıldadı. Brewer yeniden oturup Lusalome'ye daha vakitlerinin olduğunu söyledi. Zira randevusuz hastalar gecikmelere hazırlıklı olurdu. Devam etmesini rica etti. İşte dedi Lusalome, Paul, St. Peter Kilisesi'nde bir buluşma ayarladı. Günahkar üçlümüzün randevusu için en olmayacak yer burasıydı. Kendimizi daha sonra böyle adlandıracaktık. Oysa Nietzsche buna Pisagor bağıntısı demeyi tercih ediyordu. Brewer birden ziyaretçisinin yüzüne değil de göğsüne bakmakta olduğunu fark etti. Ne zamandır böyle yapıyorum acaba diye düşündü. Fark etmiş midir? Başka kadınlar da bunu yaptığını fark etmişler miydi? Hayalinde bir süpürge kaptı ve bütün cinsel düşünceleri sildi, süpürdü. Kızın gözlerine ve sözlerine daha fazla konsantre oldu. Nietzsche'nin büyüsüne hemen kapıldım. Fiziksel olarak etkileyici bir erkek değildi. Orta boylu, yumuşak sesli, dışarı değil de daha çok içeriye hiç kırpmadan bakan gözleri vardı. Sanki içerideki bir hazineyi korumak ister gibiydi. 4:3 oranında kör olduğunu bilmiyordum. Yine de onda olağanüstü bir çekicilik vardı. Bana söylediği ilk sözler şunlar olmuştu. Hangi yıldızlardan düşüp birbirimizi bulduk biz? Sonra üçümüz konuşmaya başladık. Ama ne konuşma! Nietzsche ve benim aramda Paul'un olmasını istediği dostluk ve öğrenci-öğretmen ilişkisi bir an gerçekleşecekmiş gibi görünmüştü. Entelektüel bakımdan tam birbirimize göreydik. Birbirimizin beynine girebiliyorduk. Bizim ikiz kardeş beyinlerimiz olduğunu söylüyordu. Ah! Son kitabından mücevher değerinde sözler okudu bana. Şiirlerime müzik yaptı. Önümüzdeki 10 yıl içinde dünyaya neler sunacağını söyledi. Sağlığının 10 yıldan fazla yaşamasına izin vermeyeceğine inanıyordu. Çok geçmeden Paul, Nietzsche ve ben Ménage à Trois olarak birlikte yaşamaya karar verdik. Bu kışı Viyana ya da belki Paris'te geçirme planları yapıyorduk. Ménage à Trois. Brewer hafifçe öksürdü ve koltuğunda rahatsızca kıpırdandı. Duyduğu huzursuzluğun kızı gülümsettiğini anladı. Bu kızın gözünden hiç mi bir şey kaçmazdı? Bu kadından müthiş bir teşhis uzmanı olurdu. Acaba hiç tıp eğitimi almayı düşünmüş müydü? Benim öğrencim olur muydu? Benim himayemde çalışma odamda, laboratuvarımda benimle çalışan bir meslektaşım olabilir miydi? Bu fantezi çok ama çok güçlüydü ama kızın sözleri Brewer'i uyandırdı. Evet, iki erkek ve bir kadının namuslarıyla bir arada yaşamasına dünyanın hoş gözlerle bakmadığını biliyorum. Namuslarıyla sözcüğünü öyle muhteşem bir biçimde vurgulamıştı ki ses tonu meseleyi olduğu gibi ortaya koyacak ölçüde sert ama azarlama havasına girmeyecek kadar da yumuşaktı. Ama bizler toplumsal kısıtlamaları reddeden ve hür düşünen idealist insanlarız. Kendi ahlaki yapımızı oluşturabilme yeteneğine sahip olduğumuza inanıyoruz. Brewer buna karşılık vermediği için ziyaretçisi ilk kez olarak sözlerini nasıl sürdüreceğini kestiremiyor gibiydi. Devam edeyim mi? Zamanımız var mı? Sizi rahatsız ediyor muyum? Lütfen devam edin, Fräulein. Bir kere bu zamanı zaten size ayırmıştım. Masasına uzanıp takvimi aldı ve 1882 Kasım 22 Çarşamba günü hanesine yazdığı kocaman L, S harflerini gösterdi. Bakın, bu öğleden sonra sizden başka kimse yok. Ayrıca da beni rahatsız etmiyorsunuz. Tam tersine açık sözlülüğünüze, dürüstlüğünüze hayran kaldım. Keşke bütün dostlar böyle konuşsa. Hayat çok daha zengin ve hakiki olurdu. Bu övgüyü yorum yapmadan kabul eden Lusalome kendisine biraz daha kahve koyup hikayesine devam etti. Öncelikle Nietzsche ile olan ilişkimin yoğun da olsa kısa sürdüğünü açıklamalıyım. Yalnızca 4 kez bir araya geldik. Ve hemen hemen her seferinde ya annem, ya Paul'un annesi, ya da Nietzsche'nin ablası başımızda durmuştur. Aslına bakarsanız onunla konuşmak ya da yürümek için yalnız kaldığımız çok enderdi. Bizim günahkar üçlünün yaşadığı entelektüel balayı da kısa sürmüştü. Çatlaklar oluşmaya başladı. Sonra da romantik ve ihtiraslı duygular. Belki de bunlar ta baştan beri vardı. Belki de bunları fark etmemiş olduğum için ben sorumluyum. Bu sorumluluğu üstünden atmak istercesine şöyle bir silkindi ve öykünün önemli noktalarıyla konuşmasını sürdürdü. İlk buluşmamızın sonlarına doğru Nietzsche, benim düşündüğüm namuslu bir ménage à trois planımdan endişe duymaya başladı. Dünyanın henüz buna hazır olmadığını düşünüyordu. Benden planımızı sır olarak saklamamı istedi. Özellikle kendi ailesini düşünüyordu. Annesi ya da ablası bunu hiçbir şekilde öğrenmemeliydi. Ne geleneksel. Çok şaşırmış ve düş kırıklığına uğramıştım. Onun cesur sözlerini ve hür düşünceli görüşlerini yanlış anladığımı düşünmeye başlamıştım. Kısa bir süre sonra Nietzsche daha da ileri gitti. Bu şekilde yaşama düzeninin toplumsal açıdan benim için tehlikeli olabileceğini, hatta beni mahvedebileceğini söyledi. Ve beni korumak için bana evlenme teklif etmeye karar verdiğini anlattı. Teklifi iletmesi için Paul'e ricada bulunmuştu. Paul'u nasıl bir duruma soktuğunu düşünebiliyor musunuz? Ama Paul, dostuna sadakatinden biraz da soğukkanlılıkla görevini yerine getirdi ve Nietzsche'nin teklifini bana iletti. "Bu sizi şaşırttı mı?" diye sordu Breuer. Hem de çok. Özellikle tam da ilk karşılaşmamızın ardından olması. Ayrıca rahatsız da etti. Nietzsche büyük bir adamdır. Hem bir beyefendi hem de güçlü ve olağanüstü bir etkiye sahiptir Doktor Breuer. Ona fazlasıyla kapıldığımı inkar etmiyorum. Ama romantik açıdan değil. Belki de onu çekici bulduğumu sezdi ve evlilik ile aşkın benim hiç düşünmediğim şeyler olduğuna dair söylediğim sözlere inanmadı.